Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla Erkam Radyo'da sizlerle beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her hafta huzurlarınıza gelen Kitap Dünyası programında bu haftada yine birbirinden güzel kitaplarla siz değerli dostlarımızla buluşmuş bulunuyoruz efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir çalışmayla başlayalım. Her daim gündemimizde olan ve birkaç yıldan beri de özellikle İslam dünyasının birinci gündemi olması gereken olan bir konu, Gazze ile alakalı bir kitapla başlayalım istiyoruz. Evet, 7 Ekim 2023 yılında malumunuz olduğu üzere İsrail'in Gazze'deki kardeşlerimize katliama başlamasından bugüne çok şeyler yazıldı, çizildi, konuşuldu ve bir manada kalemini bu anlamda nöbete çıkaran birçok yazarın olduğunu söyleyebiliriz. Evet, adeta yazarlığını, kalemini bu noktada oynatan, Gazze'yi hiçbir şekilde unutturmak istemeyen, unutturmayan yazarlarımız oldu, olmaya devam ediyor. Bunlar şüphesiz çok kıymetli, çok değerli ve her daim nerede bir mazlum varsa, özellikle İslam coğrafyasındaki hadiselere efendim ışık tutan ya da onları mercek altına alan, onları bizlere anlatan kalemler her zaman kıymetli, her zaman değerli olmuştur. İşte bu kalemleri bir araya getiren ve bu kalemlerin yazmış olduğu özellikle Gazze ile alakalı, Filistin ile alakalı yazıları bir araya getiren bir kitaptan bahsetmek istiyorum programımızın ilk dakikalarında kıymetli dostlarımız. Kitabın adı Kızıl Kapı. Evet, Ekin Yayınları'ndan çıkan bu kitabın editörlüğünü Süleyman Ceren yapmış. Mayıs 2025 yılında bu kitap okuyucuyla buluşmuş. Ekin Yayınları tarafından yayımlanan Kızıl Kapı, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan soykırım ve direnişi 3 ciltte kayıt altına aldı. Mayıs 2025 yılında ilk baskısı yapılan ve 6 ayda 4 baskı gerçekleştiren eser, Filistin davasına dair son yıllarda hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri olarak değerlendirilebilir kıymetli dinleyenlerimiz. Toplam 765 sayfadan oluşan kitap, Filistin direnişinin hafızasını korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor bir taraftan. Eserin editörü, az önce de ifade ettiğimiz, zikrettiğimiz gibi Süleyman Ceren, kitabın ismini Mısır'ın büyük şairi Ahmet Şevke'nin bir şiirinden ilhamla koyduklarını ifade ediyor. Kızıl Kapı, hürriyetin ancak bedel ödenerek açılan bir kapı olduğuna vurgu yapıyor. Kitap, Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Yahya Sinvar ve Suriye halkının özgürlük mücadelesine ithaf edilmiş. Evet, İslam coğrafyasında gerçekten her daim böyle kahramanlar, böyle sembol isimler meydana çıkıyor. Zira İslam coğrafyasında maalesef her daim kan ve gözyaşı devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Kızıl Kapı, 96 yazarın katkısıyla hazırlanmış geniş bir kolektif çalışma. Yazarlar Filistin davasını farklı yönleriyle ele alarak yaşanan acıları ve kahramanlıkları kalemleriyle kayıt altına alıyorlar. Eser hem bir bellek kitabı hem de bir tanıklık metni niteliği taşıyor. Kitabın sayfaları arasında dolaşırken kendinizi bir anda şehitler, yiğitler ve mücahitler meclisinde buluyor. Sanki şehit İsmail Heniye'yi dinliyor, şehit Yahya Sinvar'la konuşuyor, Ebu Ubeyde ile selamlaşıyor ve Şeyh Ahmet Yasin'in ellerinden hürmetle öpüyorsunuz. Eserin ikinci cildi, Gazzelilerin kahramanlıklarıyla insanlığın hafızasına altın harflerle nakşettikleri sembolleri konu ediniyor. Bu cildin sayfaları arasında dolaşırken de sembollerin sadece sembollerden ibaret olmadığı hakikatini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Kızıl Kapı yalnızca bir kitap değil, aynı zamanda kalemle verilen bir direniş nöbeti. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, başta da ifade ettik ya, kalemini nöbete çıkaran yazarların yazılarının olduğu bir kitap olmuş bu Kızıl Kapı isimli çalışma. Eserde yer alan yazılar Gazze'nin hafızasına ayna tutarken aynı zamanda insanlığa unutma çağrısında bulunuyor. Gazze'nin kadınları, Gazze'nin çocukları ve Gazze'nin şehitleri, sembolleri işte bu sayfalarda, bu Kızıl Kapı isimli bu güzel çalışmada yeniden hayat buluyor ve yeniden okurla buluşuyor. Bu çalışma Türkiye'deki düşünce ve edebiyat çevrelerinden gelen isimleri aynı çatı altında toplayarak Filistin davasına fikri bir destek sunuyor. Her sayfası hem acıyı hem direnişi taşıyan, direnci taşıyan Kızıl Kapı, kelimenin tam anlamıyla Gazze cephesinde kalem nöbeti tutuyor. Sözü kitaptan şu alıntıyla bitirelim sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Evet, şu cümleleri görüyoruz bu kitapta. Biz inandığımız değerler uğruna ölür, beyaz kefen giyeriz. Fakat işgalci Siyonistlere karşı asla beyaz bayrak çekmeyiz. Evet, bu yanlış hatırlamıyorsam Yahya Sinvar'ın bir sözü idi. Şehit Yahya Sinvar'ın, Gazze'nin sembol isimlerinden ve son anına kadar, son nefesine kadar o mücadelesini devam ettirdi. Filistin'in, Gazze'nin önemli isimlerinden bir tanesi idi Yahya Sinvar. Cenab-ı Hak rahmet eylesin tabii hem ona hem de bizim diğer efendim şehitlerimize, bunu da zikretmemiz gerekiyor. İsmail Haniye gerçekten çok kıymetli bir isimdi ki onların biliyorsunuz üstadı, hocası Şeyh Ahmet Yasin Filistin direnişinin sembol isimlerinden bir tanesiydi sevgili dinleyenlerimiz. Tabii Filistin davasına şöyle baktığımızda çok kahramanlar, çok önemli isimler meydana çıkardı. Niye? Çünkü orada bir mücadele, efendim bir cihat, bir milletin bekası, onuru, kurtarılma veya onları muhafaza etme gibi bir mücadele veriyorlardı. Vermeye de devam ediyorlar efendim. Değerli dostlarımız, bu güzel kitabı, Kızıl Kapı kitabı Ekin Yayınları'ndan çıktı dedik. İlginiz olan kardeşlerimize mutlaka tavsiye ediyoruz. Ve başka bir kitaba geçelim sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitapta aslında zaman zaman bu şekilde yazıya dair, okumaya dair, nasıl yazarımın cevabını bulmaya dair kitaplar sizlere tanıtmaya çalışıyoruz programımızın muhtevalarında. Şimdi de elimde olan bu kitap da yine buna benzer bir kitap. Paul Silva'nın imzasını taşıyan ve Enes Çolak'ın tercüme ettiği bu çalışma Ketebe Yayınları'ndan çıkmış. Kitabın adı nedir efendim? Nasıl Daha Çok Yazarım? Akademik Yazmanın Yol Haritası. Evet, yazmak bir kabiliyet. Bunu baştan ifade etmek lazım değerli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Hak kullarını yaratırken her birinin ayrı bir kabiliyetini, her birinin ayrı istidatlarını da beraberinde yaratmış. Onun için hiçbir şekilde kabiliyetsiz insan yoktur. Hele hele Yüce Rabbimizin yaratmış olduğu en şerefli varlık olan insana dair konuştuğumuzda kabiliyetsiz, beceriksiz insan asla yoktur. O yüzden değerli dinleyenlerimiz, çocuklarımıza eğitim verirken, evlatlarımıza, yavrularımıza da bu gözle bakarak mutlaka Allah'ın yaratmış olduğu bu güzel varlığın içerisinde mutlaka bir cevher vardır düşüncesiyle bakmak gerekiyor. Çocuklarımıza özellikle senden bir şey olmaz, sen başaramazsın, sen yapamazsın gibi cümleler asla ve asla kurmamak gerekiyor. Tam aksine sen bu işi başarabilirsin, sen yapabilirsin, sen çok kabiliyetlisin, sen çok beceriklisin gibi onu teşvik eden, onu motive eden cümleler kurmak lazım değerli dostlarımız. İşte sadece ve sadece yapılması gereken şu ki, bizlere düşen, özellikle eğitimcilere, efendim kendisine insanlarla ilgili bir misyon belirlemiş olan insanlara düşen bir tek görev var, o da keşfetmektir. İnsandaki cevheri keşfetmektir. En başta kendisindeki cevheri keşfetmek. İnsanların belki de bugün toplumumuza baktığımızda başarısız insan yok dedik. Ancak bir konuda başarısız ise eğer bir insan, demek ki o kendisindeki cevheri fark edememiş. Yanlış noktalarda, efendim yanlış adreslerde başarı arıyor. O yüzden çocuklarımızdan bahis açılmıştı. Özellikle öğrenci kardeşlerimize öğretmenlerin yaklaşımları, eğitimcilerin yaklaşımı çok daha ehemmiyet kesbediyor. Bir öğretmene düşen en önemli vazifelerden bir tanesi öğrencisindeki kabiliyeti keşfetmek. Müzik kabiliyeti varsa onu müziğe yönlendirmek, yöneltmek. Yazı kabiliyeti varsa onu yazmaya, şiir okuma, yazma kabiliyeti varsa onu ona yönlendirmek. Veyahut el becerisi olan bir insan, bir öğrenci ise, bir evladımız ise onu mesleki alanda bir yönlendirmeye tabi tutmak gerekiyor. O yüzden maalesef bizim ülkemizde tabii herkesin bir akademik başarı tutkusu, bir akademik başarı efendim inadı var diyebiliriz. Herkes kendi çocuğundan bunu bekliyor. Ancak bunu, şunu unutmamak gerekiyor ki her çocuk akademik başarı elde edemeyebilir ama her çocuğun başarabileceği bir kabiliyeti vardır. Bunu böyle bilmek gerekiyor. İşte bu kitap da belki bir yönüyle bu sorulara cevap vermekle beraber biraz daha akademik yazmanın yol haritasını bizlere sunuyor kıymetli dinleyenlerimiz. Kitaba yakından bakalım biraz daha. Yazmak, üretmek, ortaya bir metin çıkarmak oldukça zor bir süreçtir. Bu meşakkatli yolculuğun ıstırabını çekmeyen bilemez. Hani yazmak adeta sancılı bir iştir sevgili dinleyenlerimiz. Yeni bir şey inşa etmek, bir konu hakkında düşüncelerinizi belki sözle ifade edebilirsiniz. Birileriyle konuştuğunuzda o düşüncelerinizi cümlelere sözlü olarak dökebilirsiniz. Ancak yazı dili çok daha farklı. Yazının ayrı bir tarzı, ayrı bir dili, ifade tarzı vardır. Dolayısıyla her sözle ifade edilen konu yazıya geldiğinde aynı şekilde, aynı efendim etkili bir şekilde ifade edilmeyebilir. O yüzden meşakkatli bir yolculuk dedik ve bunun ıstırabını yazı yazmayan kesinlikle bilemez. Kalem harekete geçmeden önce çekilen sancıyı tecrübe etmeyen anlayamaz. Bu yolculuğa bir de yazının akademik olması eklenince süreç iyice zorlaşıyor ve bir manada çıkmaza giriyor. Efendim, Paul Silva'nın Nasıl Daha Çok Yazarım Akademik Yazmanın Yol Haritası Ketebe Yayınlarından Temmuz 2025 yılında çıktı. Enes Çolak'ın çevirisiyle yayınlandı. Kitap akademisyenler için yazılmış olsa da yazma fiiliyle meşgul olan herkesin istifade edebileceği bir kitap. Ön sözde yazar üretken olmayı, insanın sonradan öğrenebileceğini, insanın yazmaya alışabileceğini açıklıyor. Evet, doğru, bu ifade doğru, ancak şunu da programımızın başında bunu anlatırken ifade ettik. Yazmak bir kabiliyettir tabii ki. Cenab-ı Hakk'ın bize bir vermiş olduğu bir nimet olarak bir kabiliyettir. Sadece yazmaya hevesli olan insanın bu kabiliyetini geliştirmesi gerekiyor. Mesela müzik de böyledir. Yani sesin güzel olması ve müzik kulağının olması gerekiyor. İnsanda müzik kulağı olabilir ama sesi müsait değildir. Veya sesi güzeldir ama müzik kulağı yoktur. Bunların her birisi Allah'ın bir lütfu olarak Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu nimetler, özelliklerdir. Yazar kitabın yazılış amacını ön sözde şu şekilde bize açıklıyor. Diyor ki, amacımız yazı yazmayı rutin ve sıradan bir alışkanlık haline getirmek. Bu doğrultuda iş temposuyla geçen bir haftada yazı yazmanızı kolaylaştıracak, yazım sürecinde hissettiğiniz stres ve suçluluğu hafifletecek ve verimliliğinizi artıracak stratejiler üzerinde duracağız. bir köşede tamamlanmayı bekleyen bir yığın projemiz varsa ya da yazmaya zaman bulamamaktan hayıflanıyorsanız bu kitap tam size göre. Şimdiden söylemem gerekir ki kitap yazma uğraşınızı sonu gelmez bir mutluluk şölenine dönüştürmeyecek ama haftalık üretkenliğinizi artırarak size işiniz dışında da zaman ayırabileceğiniz bir hayat sunacaktır. Bu kardeşiniz de hasbelkader ara ara yazı yazmaya gayret gösteriyor ve yazı yazan insanlarla da teşriki mesaisi oluyor. Şunu acizane ifade edebilirim bu konuda kıymetli dinleyenlerimiz, bu kitaba ilave olarak, bu kitabın efendim muhtevasına ilave olarak aslında yazı yazmak bir manada bir psikolojik olarak da insanı rahatlatan bir özelliktir. O yüzden hani günlük yazarız mesela çocukluk yıllarımızda, özellikle lise yıllarımızda. Halbuki lise yıllarında ya da çocukluk yıllarına has bir durum değildir günlük yazmak. İnsan her daim, her yaşta günlük yazmalı, yazabilmeli. Ama şöyle bir durum da var. İnsan söylemek istediği, ifade etmek istediği bir konuyu yazıya döktüğü zaman onu ifade etmenin rahatlığını, hazzını yaşayabiliyor. Ya da bir konuda ya da şu konuda söz söyleyebildim. Hele hele bunu bir kitap sayfalarına ya da yayınlanacak bir ortamda, yani bir dergi ya da farklı bir mecrada insanlara ulaştırdığı zaman kendisini ifade etme, düşüncelerini başkalarına ulaştırmanın efendim tadını almış oluyor. Yani yazı yazmanın böyle bir tarafı da var ve sizin düşüncelerinizi kayıt altına alarak adeta sonrasına da, sizden sonraki insanlara da bir şekilde bu yazıyı bırakarak sözünüzü daha ötelere, farklı zamanlara ulaştırmış oluyorsunuz. İşte Paul Silva'nın efendim kaleme aldığı bu kitapta bize rutin hayatımızın haricinde bir meşguliyetimizin olması gerektiğini ve bu meşguliyetimizin de bize bir zenginlik katacağını, katması gerektiğini de ifade ediyor. Ve şunları söyleyebiliriz bu kitapla alakalı belki birkaç cümle daha olarak. Nasıl daha çok yazarım, akademik yazmanın yol haritası her ne kadar akademisyenler için yazılmış bir kitap olsa da yazma eylemine yeni başlamış genç kalemler için özellikle ilk bölümleriyle istifade edilebilecek yol gösterici bir kitap. Yazımızı, eserini iki kapak, daha doğrusu bu kitapla alakalı düşüncelerimizi kitabın içerisinde geçen şu cümlelerle bitirelim. Yazar diyor ki, bir kere ciltli kitabınızı elinize aldığınızda onu yazarken yaşadığınız zorluklar aklınızdan silinip gidecek ve kitaplığınızda yanına bir kardeş daha eklemek isteyeceksiniz. Evet, kitabı yayınlanan insanların sevinçlerini görmüşsünüzdür. Biz de çok şahit olduk. Yeni kitabı çıkan bir yazar adeta yeni evladı olan bir annenin sevincini, mutluluğunu yaşar. Evet, işte insanoğlu böyle değerli dinleyenlerimiz. Kendisine ait, kendisinin ürettiği bir çalışması olduğu zaman ondan çok daha mutluluk duyuyor, memnuniyet duyuyor. Dolayısıyla sadece yazı konusunda değil, aslında başka konularda da insanın bir üretme gayreti, ihdas etme, üretme gayreti olması gerekiyor. Bu somut bir şey de olabilir, soyut şeyler de olabilir. Yani insan bir hizmet üretebilir, bir proje üretebilir, efendim bir öğrenciye destek olabilir, bir insanı sevindirebilir. Bir insanın sevinci belki elle tutulmayacak bir şeydir ama görülebilecek bir şeydir. Bir insanın sevinmesine vesile olduğunuzda nasıl ki siz de seviniyorsunuz, nasıl ki içiniz rahatlıyor, bir mutluluk duyuyorsunuz, vicdani bir rahatlama duyuyorsunuz, işte aynı şekilde bir şey üretmek insana bu manada yaşama motivasyonu, hayatı anlamlandırma, efendim hayata anlam katan bir durum olması hasebiyle mutluluk veriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, tekrar edelim bu kitabı. Ketebe Yayınları'ndan çıkan, Nasıl Daha Çok Yazarım ismini taşıyan akademik yazmanın yol haritasını bize anlatıyor Paul Silva isimli yazar. Efendim kısa bir araya gidelim. Sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, Kitap Dünyası programında ve bu kısa aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İkinci bölümdeyiz. Radyolarını yeni açan sevgili kitap dostlarını, siz kıymetli dostlarımızı tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Erkam Radyo'da Erkam mikrofonları aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yeri muhabbetle efendim selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Değerli dostlar, güzel bir kitapla devam edelim. Erkam Yayınları'nın bir markası olan Erkam Akademi markasıyla güzel bir çalışma neşredildi. Gerçekten kıymetli hocamız Doktor Yusuf Akgün imzasını taşıyan kapsamlı ve titizlikle hazırlanmış bir eser. Ve bu konuda aslında kitap piyasasına baktığımızda, yayın dünyasına baktığımızda belki kısmi olarak kitaplar var ama bir tez olarak efendim bir akademik çalışma olarak hazırlanmış bu konuda eser bulmak zor diye düşünüyorum. Kitabın konusu şu: Kur'an-ı Kerim ışığında ideal devlet adamı. Evet, İslam'ın devlet olan yönünü ve İslam'ın bir sistem halinde insanları yöneten yönetici tarafı olan Kur'an-ı Kerim'in bu manada bir devlet adamının nasıl olması gerektiğinin sınırlarını çizen Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımızda bunların ipuçlarını görebiliriz. Kur'an-ı Kerim şüphesiz bizim hayat rehberimiz ve bütün hayatımızı Kur'an'ın sınırlarına göre, Kur'an-ı Kerim'in istediği şekliyle tanzim etmemiz gerekirken, bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'in efendim devlete taalluk eden, toplumun yönetilmesine dönük olan yönleri var. Böyle olduğu takdirde o zaman ideal bir devlet adamının nasıl olması gerektiğinin de Kur'an-ı Kerim sınırlarını çiziyor. Kıymetli hocamız Doktor Yusuf Akgün, kendileri İstanbul Başakşehir bölgesinde bir okulda, bir lisede okul müdürlüğü bildiğim kadar yapıyor, öğretmenlik yapıyor. Ama bir taraftan da ilmi çalışmalarına devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu çalışmada hakikaten çok muhtevası zengin, altı her satırı çizilerek okunması gereken akademik bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Şunu takdim edelim hemen, kitabın arka kapağını almış olduğu yazılar genellikle biliyorsunuz kitapların arka kapak yazıları kitabın muhtevasını, ne anlatmak istediğini bize kısaca anlatır. Genel manada böyledir. Kur'an-ı Kerim bütünlüğü çerçevesinde övülen ve yerilen devlet adamı niteliklerini karşılaştırmalı olarak ele alan bu kitap, günümüzde dillere pelesenk olan liyakat arayışlarını efendim başka adresler yerine ilahi kaynağa yönlendirmesi ile temayüz etmektedir. Yazar, devlet adamı vasıfları ile ilişkili ayetleri, kelime ve kavramları derinlemesine incelemiş, gerek klasik İslam siyaset düşüncesi, gerek modern siyaset ve yönetim düşüncesine dair çalışmaları da dikkate alarak fikir çabasını, Kur'an'ın öngördüğü ideal yönetici ve devlet adamı karakterini ortaya koymaya teksif etmiştir. Elinizdeki bu eser, İslami ilimler yani tefsir sahasının yanında siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Doğu ve Batı siyaset felsefesi, siyasetname, tarih, psikoloji, sosyoloji ve liderlik kuramları gibi disiplinlerin kamu yönetimine ilişkin ilkelerini ve düşünürlerin görüşlerini de harmanlayarak güncel problemlere çare bulmaya dönük analizlere de yer vermektedir. Eser bu yönüyle geniş okuyucu kitlesinin ilgisini çekmeye namzettir. Kur'an tarafından methedilen 10 devlet adamının ve bir o kadar kınanan liderin özelliklerine tafsilatlı bölümlerde yer veren kitabın son kısmında eserin hülasası mahiyetinde ayetlerde devlet adamlığı kriterleri ve vazifelerini işaret eden 40 vasıftan oluşturulmuş kavramlar listesi de yer almaktadır. Yazara göre kitapta tespit ettiği ideal devlet adamı tipolojisi aynı zamanda Kur'an'ın istediği ideal mümin karakteri olup üzerinde kamu görevi olanları kapsamaktadır. Efendim çok güzel kıymetli hocamız bunu izah etmiş. Tabii ki her bir bu devlet adamının devlet adamlığı vasıflarını ve bununla ilgili kavramları sevgili dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim'den almış kıymetli hocamız. Kitap dediğim gibi aslında şöyle içindekiler bölümüne bir bakalım. Hani biraz daha neler anlatıyor onu görmüş olalım. Sadece başlıkları zikredeceğim. Arkasından da en sona almış olduğu, kitabın sonuna almış olduğu devlet adamlığı vasıfları kavramlar listesini de kısaca size ifade etmeye çalışacağım. Kavramsal çerçeveyi çiziyor kıymetli hocamız bu kitabın daha başında. Devlet başkanı altında imam, halife, ulul emir, melik, sultan bunların neler olduğunu açıklıyor. Devlet başkan yardımcısı, efendim vezir, vekil, aziz gibi diğer kavramlar var. Onları izah ediyor. Sonra devlet adamının fiziksel, zihinsel ve mesleki uygunluk niteliklerini anlatıyor. Nasıl olması gerekir bir devlet adamı? Öyle rastgele herkes olabilir mi? Bunu izah ediyor. Efendim, üçüncü bölümde itikadi, ahlaki ve ameli nitelikler. Bunlara bakıyor. Yani takvası, zühdü, kanaati, ihlası, samimiyeti, iffeti, hayası, itidal ve dengesi, tevazu, ağırbaşlılığı, merhametliliği gibi konular. Sonra dördüncü bölümde devlet adamının hak ve yetkileri, görev ve sorumlulukları nelerdir? Bunları bize izah ediyor hocamız ve bu bölümle uzun bir bölüm, dördüncü bölüm bunları anlatıyor. Efendim, devlet adamlığı vasıfları kavramlar listesine baktığımızda bu bölümü kıymetli hocamız kitabına ek olarak almış. Birinci ekte 40 tane, daha doğrusu şöyle diyelim, birincisi, birinci ek olarak verdiği bölüm Türkçe olarak anlatmış, ikinci ek olarak verdiği bölüm ise aynı konunun Arapça bölüm, Arapça olarak anlatmış kıymetli hocamız. Biz sadece bu 40 özellikten bazılarını zikredelim. En önemli özellik kıymetli dinleyenlerimiz bir devlet adamında olması gereken en önemli birinci özellik adaletli olması. Evet, adalet duygusundan yoksun olan insan devlet adamı olamaz, bunu anlıyoruz. Sonra ehliyet, tecrübe, dürüstlük, tutarlılık ve ilkeli olmak. Muhakeme ve basiret, feraset sahibi olması. Kamu yararını düşünmesi, efendim itidali dengeleri gözetmesi, istişareye, ekip çalışmasına önem vermesi, fiziksel yeterlilik içerisinde olması, kararlılık ve cesaret yani dirayet sahibi olması, samimiyet ve vefa ilkelerine sahip olması, hitabet ve temsil kabiliyetinin olması, halk adamlığı, ülfet ve ünsiyet kurabilmesi, aynı zamanda kendisiyle de bu ülfet ve ünsiyetin kurulabilmesi özelliği. Sosyo ve ekonomik dengeyi sağlama, hesap verilebilirlik, şeffaflık özelliğinin olması. Efendim, atlayarak geçiyorum çünkü fazlasıyla 40 tane madde var. İlim, irfan sahibi olması, çalışkan, gayretli olması, iyilikseverlik ve uzlaştırıcı olması, sabır ve direncinin olması, tevazuunun ve vakarının olması gerekiyor. Takva sahibi olması. Tabii bunların hepsi İslam'a göre kıymetli dinleyenlerimiz. Kur'an-ı Kerim'deki efendim sınırları, Kur'an-ı Kerim'in istediği bir devlet adamı. Zaten kitabın adı da İdeal Devlet Adamı. Kur'an-ı Kerim'in ışığında ideal devlet adamını anlatıyor bize hocamız. İlim ve sanat çalışmasını önemsemesi, cömertlik, yardımseverlik duygularının olması, soyca temiz tanınır ve milli yerli olması, merhamet ve hoşgörülü olması, tevekkül sahibi olması, efendim marufu iyiliği teşvik etmesi, münkeri kötülüğü yasaklaması, kalben vazifeye hazır olması, milli birliği ve çoğulculuğu sağlaması gibi konular ideal bir devlet adamının sahip olması gereken başlıca hususiyetler olarak kıymetli hocamız bunu kitabının son bölümüne maddeler halinde almış ve onları açıklamış. Evet kıymetli dostlar, bu ve böyle kitaba ilgisi duyan kardeşlerimize bu kitabı da şiddetle tavsiye ediyoruz. Erkam Yayınları'nın bir markası olan Erkam Akademi'den çıkan bir çalışma. Doktor Yusuf Akgün Hoca'nın Kur'an-ı Kerim ışığında ideal devlet adamı. Efendim bu haftada bizden bu kadar. Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sürçülisan ettiysek affola değerli dinleyenlerimiz. Umarız anlattığımız konular her birimize bir katre misali faydalı oluyordur. Önce kendimize ve daha sonra siz dinleyen değerli dostlarımıza. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, hoşça kalınız, hayırla kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.